Ayrım 6 sayfa 69. Estetik tecrübe ve ondan çıkarılan delil. Hepimizin farklı açılardan baktığı ve bilmeye çalıştığı bir tek evren vardır. İnsan, güneş sistemi ya da dünya gibi evrenin bir parçasıdır. Fakat o, sadece evrenin fiziksel kanunlarına tabi bir varlık değil, aynı zamanda içinde bulunduğu varlıklar aleminin diğer parçalarını bilebileceğini, bilebildiğini ya da hissedebileceğini, hissedebildiğini iddia eden bir varlıktır. Whitehead'in de belirttiği üzere, alem topyekun var olanların oluşturduğu bir varlık sahasıdır. Alemde var olanlar, birbiriyle ilişkisi olmayan donmuş varlıklar toplamı değildir. Çünkü varlıklar şu veya bu derecede birbirini algılar ya da tecrübe ederler. Evrende bir varlık olarak insan, dış dünyayı sadece tecrübe etmez, ona hayranlıkla yönelir, korkar, güzel bulur ya da ondan kaçmaya çalışır. Aslında bunların hepsi birer tecrübedir. Fakat içinde değer yargıları, anlamlar ve yorumlar barındıran bir tecrübedir. İnsan yaşadıklarıyla ya da tecrübe ettikleriyle insan olur. Bu oluş sürecinde insanı insan yapan en önemli tecrübelerden biri de estetik tecrübedir. Estetik tecrübe ya da temaşa sırasında insan bir yönüyle duyuma dayanmasına rağmen gördüğü ya da hissettiği objeyi aşarak özgür bir öznellikle ona ya da kendisine değer atfedebilmektedir. Bu ise estetik tecrübenin bizzat kendisini aşkın bir tecrübeyle veya aşkınla ilişkilendirilmesine sebep olmaktadır. Özellikle din felsefesiyle alakalı eserlerin dini tecrübe ile estetik tecrübe arasında bir ilişki kurmaları ve kişiyi Tanrı'nın varlığına inandırmaya ya da en azından ikna etme hususunda diğer kanıtlar kadar estetik tecrübenin etkinliğinden de bahsetmeleri muhtemel bu yüzdendir. O halde estetik tecrübe ile ne kastedilmektedir? Ya da en yalın şekliyle insan tecrübesiyle anlatılmak istenen nedir? Görüleceği üzere bu türden sorular, yani tecrübe, anlam ve insanı merkeze alan sorular, insana uzaktan bakmayı değil, insanla olmayı içeren bir epistemolojik yaklaşımın ürünüdürler. Zira algılarımız sadece duysal değil, aynı zamanda duygusaldır. Çünkü biz onlara duygu niteliği de katarız. Gündelik yaşamda duygudan ya da duygu tonundan arınmış, arındırılmış, salt bir algı objesi bulmak neredeyse imkansızdır. Karşımda duran Ali, yalnızca bir algı objesi olarak gerçek bir varlık değil, aynı zamanda hoşlandığım, sevdiğim ya da hoşlanmadığım, sevmediğim bir varlıktır. Kısacası nerede bizim için bir bilgi objesi varsa, orada aynı zamanda bir duygu objesi de vardır. Bu bize reel yaşamın aynı zamanda duygu ile yüklü bir yaşam olduğunu da gösterir. Hayatımızın her anına eşlik eden söz konusu duygular, bizim için hem gerçek hem de hayati öneme sahiptirler. Felsefe, bilim, din ve estetik gibi alanlar aynı evreni konu edinmelerine rağmen bu alanların tecrübe kavramına yüklediği anlamlar çoğu zaman farklılıklar içermekte ya da tecrübe kavramı her alan için kendi bağlamı içerisinde işlev görmektedir. Kısacası tecrübe kavramı bu kullanım farklılıklarından dolayı çoğu zaman oldukça muğlak bir yapı arz eder. Bundan dolayı tecrübe kavramının tahlil edilmesi ve estetik tecrübenin diğer tecrübe çeşitlerinden farkının ortaya konulması gerekmektedir. Tecrübe kelimesinin gündelik kullanımlarının din felsefesi açısından bir önemi yoktur. Bu yüzden burada tecrübe kelimesinin gündelik anlamları üzerinde durulmayacaktır. Bizler yıldızları, kayaları, evleri, sıraları ve benzeri şeyleri görür ya da bir şekilde tecrübe ederiz. Varlıkları algılanabilen veya tecrübe edilebilen şeyler hakkında düşünebileceğimize, hatta çoğu zaman da onları oldukları gibi algıladığımıza inanırız. Aslında aramızda genelde söz konusu varlıklarla ilgili bir tartışma çıkmaz. Yani en azından onların tecrübelerimizin objeleri olduğundan eminizdir. Fakat bazen duyumladığımız ya da tecrübe ettiğimiz şeylerin birbiriyle çeliştiği durumlar da söz konusu olabilmektedir. Mesela renkli bir pencereden ya da renkli bir lensten dış dünyaya baktığımızda tecrübe ettiğimiz veya algıladığımız objeler bir anda farklılaşabilmektedir. Dolayısıyla da bakış açımıza göre algıladığımız ya da tecrübe ettiğimiz objelerin gerçekte nasıl objeler olduğu ile ilgili bir şüpheye düşer ve acaba tecrübelerimizin objesi olduğunu düşündüğümüz şeyler bize göründükleri gibi midir sorusuna cevap aramak zorunda kalırız. Çünkü mavi bir gözlükle tecrübe ettiğimiz dünya ona göre renklenen bir dünya olacaktır. Normal olduğu düşünülen kişilerin kırmızı olarak tecrübe ettiği şeyi bir renk körü başka bir renkte tecrübe edebilmektedir. Şayet gözlerimiz dış dünyadaki objeleri mikroskop gibi görebilecek bir yeteneğe sahip olsaydı, elbette bugün sanatımız, bilimimiz ve kültürümüz de şimdikiyle aynı olmazdı. Kısacası aynı dünyayı tecrübe etmemize rağmen, süjenin algılama kapasitesi ve farklılığı, tecrübe edilen ya da algılanan şeyin farklı şekilde anlamlandırılmasına ve onların üzerine inşa edilen sanat, bilgi ve bilimin de farklılaşmasına neden olmaktadır. Tecrübe, insan süjesini ve gerçekliği gerekli kılar. Genel olarak insan süjesi derken, gören, hisseden, düşünen ve ayırt edebilen bireysel kendilik yani ben kastedilir. Diğer yandan realite yani gerçeklik kavramı, süjenin yaşamı bağlamında ruhsal ve maddi alanı kuşatacak şekilde kullanılır. Gerçek bir tecrübeden söz edebilmek için süje ve gerçeklik arasında bir karşılaşma, buluşma olmalıdır. Karşılaşma kavramı, süje ve dünya arasındaki temasın derecesini ifade eden bir kelimedir. Ben ya da biz, diğer kişilere bir şeylerden bahsederiz veya dünyadaki olaylar hakkında konuşuruz. Bunu yaparken de kavradığımız şey hakkında konuştuğumuzu, kavranılan şeyin varlığını ihata ettiğimizi zannederiz. Kanaatimizce karşılaşma, tecrübenin sadece başlangıcıdır. Çünkü karşılaşmada gerçekliğin görünüşünün ötesine geçilmemektedir. Gerçeklik, görünüşten daha fazlasını içerir. O, daha fazla derinliğe ve genişliğe sahiptir. Şayet ben bir ateşin yanında duruyorsam, elbette sıcaklığı tecrübe ediyorumdur. Sağduyu çerçevesinde ifade edecek olursak, sıcaklığın ateşin bir özelliği olduğunu düşünürüz. Fakat gerçekten öyle midir? Şayet ben ateşe daha fazla yaklaşır ve içine girersem, sadece sıcaklığı değil, belirli bir acıyı da tecrübe edeceğim demektir. Tecrübe ettiğim şey yani acı, ateşe değil, bana ait bir şeydir. Acaba şimdi sıcaklığın ateşin mi yoksa benim mi bir özelliğim ya da tecrübem olduğundan nasıl emin olabilirim? O zaman dünyadaki sıcaklık arttığında kesinlikle dünya tecrübemizde de bir değişim olacaktır. Belki de sinir hücrelerimiz daha fazla acıya katlanabilecektir. Bunlar olası durumlardır ama burada kesin olan bir şey vardır. O da süjenin söz konusu dünya ile ilgili tecrübesinin farklılaşacağı ve süjenin bu yeni tecrübe ağıyla kendisine yeni bir anlam dünyası öreceğidir. Bu bağlamda İslam mutasavvıflarının bahsettikleri nesnel tecrübe, akla dayalı tecrübe ve yaşayarak tecrübe etme, aynel yakin, ilmel yakin ve hakkel yakin safhalarının her birinde anlam vukufiyetinin farklılaşması kaçınılmazdır. Ateşi görme, ateşin sıcaklığını bilme ve ateşin içine girip yanma tecrübeleri elbette birbiriyle aynı değildir. İnsani tecrübelerin bir diğer özelliği de onun asla tamamlanmamış ve sınırlandırılamaz olmasıdır. Çünkü insan söz konusu olduğunda büyüme ya da gelişme onun temel olgularından biri olarak karşımıza çıkar. Bilgi ile tecrübe arasında doğrudan bir ilişkinin var olduğunu düşündüğümüzde insan bilgisinin tecrübesine paralel şekilde geliştiğini söyleyebiliriz. Kişi yaşadığı dünyanın gerçeklikleriyle yüz yüze geldiğinde ya da onu şöyle ya da böyle tecrübe ettiğinde bilgisinin arttığını anlar. Ama hiçbir insan dünya hakkındaki tüm bilgilere sahip olduğunu ya da her şeyi tamamen bildiğini iddia edemez. Etse bile böyle bir iddia fanatizmden öteye geçmeyecektir. Bilginin doğası ne salt dogmatizmi ne de salt şüpheciliği içerir. Bunlar tecrübe için de geçerlidir. Bir şeyi tecrübe eden kişi, mesela estetik bir tecrübe yaşayan sanatçı, ne yaşadığı mevcut tecrübenin değişmez ve son tecrübe olduğunu düşünür, ne de tecrübesinden şüphe eder. Kısacası bilgi ve tecrübe, mutlaklaştırılmadığı sürece ya da insanın sınırlılığı kabul edildiği sürece insani tecrübeler tamamlanmamış kalacaktır ve dolayısıyla da işte bu son nokta demek mümkün olmayacaktır. Tecrübe, süje ve gerçeklik arasındaki karşılıklı ilişkiden kaynaklanır. Bu yüzden tecrübe sadece süjenin içerisinde gerçekleşen bir şeye indirgenemez. Çünkü o, süje ve gerçeklik arasındaki karşılıklı ilişkiden kaynaklanan bir sonuçtur. Böyle bir tasnif, Heidegger'in söylediği gibi sadece işte şurada, yani dışarıda, aval aval duran şeye dayanmaz. Tecrübe daha kompleks bir süreçtir. O, süjenin cevabı veya hayırlamayla ilgili gerçeklik kabulüdür. Tecrübenin içinde bireyin yaşamında yeni bir anlam, yeni bir farkında oluş, yeni bir algılama, yeni bir ilişki meydana getiren, süje ve gerçeklik arasındaki karşılıklı bir ilişki ve akış söz konusudur. Tecrübe, süjenin yaşama içerisinde bizzat karşılıklı etkileşim süreciyle başlar. Bu karşılıklı etkileşim bir olaylar zinciridir. Bunlar süjeden bilinçli bir süje olarak gerçekliğe yapılan bir reaksiyon veya cevaptır. Süje gerçekliği reddedilebileceği gibi onu kabul de edebilir. Kısacası karşılıklı etkileşim süjede bir kritik refleksiyon sürecine dönüşür. Dolayısıyla tecrübe ne tam anlamıyla sübjektif ne de tam anlamıyla objektif bir şeydir. Onun sadece bir yönünün kabul edilmesi ancak yanlış bir antitez olabilir. Çünkü tecrübe, süje ve gerçeklik arasında yaşanan ilişkiden hasıl olan bir sonuçtur. Yukarıda da bahsedildiği üzere hiçbir tecrübe gerçekliğin tamamını ifşa edemez. Bu, tecrübenin temel özelliğidir. Bununla birlikte tekrar yani benzer tecrübelerin yeniden yaşanması, gerçekliğin anlaşılmasına ve kişinin gerçeklik hakkında daha güvenilir yargılarda bulunmasına katkı sağlayabilir. Zira benzer tecrübelerin başarısı, tecrübeyi anlamamız üzerinde kümülatif bir etkiye sahiptir. Tekrar, tecrübe içerisinde belirli bir model meydana getirir. Bu ise yeni bir anlamaya ve yeni bir vukufiyete sebep olur ya da olabilir. Geçmiş tecrübeler mevcut tecrübeleri etkiler, şimdiki tecrübeler de gelecek tecrübeleri etkiler. Dolayısıyla her tecrübe örneğinin bir bakıma diğer tecrübelerle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Akıl sağlığı yerinde olanların geçmişteki olay, insan ya da objeleri bir dereceye kadar hatırlayabildiklerini varsayarız. Aslında bu bir varsayımdan da ötedir. Çünkü hayatımızı ve medeniyetimizi böyle bir ön kabul ya da tecrübe birikimi üzerine yerleştiririz. Ama unutulmamalıdır ki bazı durumlarda hafızamız geçmiş tecrübelerimizi hatırlamada çok net ve canlı değildir. Çünkü rüyalarımızda da görür, işitir, dokunur, koklar, en genel anlamıyla bir şeyleri tecrübe eder ve söz konusu tecrübelerimizi sonradan hatırlarız. Halüsinasyonlarda da benzer durumlar söz konusudur. Sonunda yanlış olduğunu anlasak da o an için neticede bir şeyi tecrübe ederiz. İşte bu bağlamda geçmiş tecrübelerin mevcut algılarımız ya da tecrübelerimiz üzerine şöyle ya da böyle bir etkisinin olduğunu savunmak makul bir yaklaşımdır. Özellikle de yetişkinin dünyası alışkanlıklar, geçmiş inanç ve tecrübelerle örülü bir dünya olduğundan bir bakıma onun ileride yaşayacağı tecrübeler aslında şimdiden belirlenmiş bazı unsurlar içerecektir. İşte bu bağlamda insan düşünen bir makine değildir. Yani o belirli bir tarih bilincine, birikmiş kültürel bir geleneğe sahip olup geçmiş tecrübeleriyle geleceği planlayabilen bir varlıktır. Dolayısıyla da tecrübe ve tecrübe teorilerini belirleyen en önemli etkenlerden biri de toplumdur. Bu etkileşim iki yanlıdır. Toplum, bireysel tecrübeyi belirlediği gibi yaşanan tecrübeler de toplumu belirler. Toplum, içinde bulunan kişiye tecrübeyi anlaşılır kılabilmek için geniş bir ufuk sağlar. Hiçbir tecrübe, yaşanan tecrübelerin bilgisel anlamları olmaksızın mümkün değildir. Bu yüzden anlama ya da anlamaya referans olmaksızın pür, saf tecrübe diye bir şeyden bahsedilemez. Kavranmadan veya anlanmadan, anlaşılmadan gerçekleşen tecrübeler boştur. Zira anlam zemini olmaksızın tecrübe hiçbir şey ifade etmez. İnsan tecrübesi ve anlamanın temel unsuru bir bakıma içinde yetiştiğimiz gelenek ve yaşadığımız toplumun irfan mirasıdır. Dolayısıyla da tecrübe etmek için önce anlamanın bu ufku toplumun tarafından meydana getirilmelidir. Böyle bir dönüşüm için yani tecrübenin anlam kazanabilmesi için bireyin, toplumun yaşamsal alanı içerisinde büyümesi gerekir. Fert, toplum içerisindeki farklı tecrübeler vasıtasıyla kendilik bilincine ulaşır ve kişisel bütünlüğüyle bireyleşir. Yani dünyaya hazır bir kendilikle gelinmemektedir. Bizler gerçeklik tecrübemizle ve içinde bulunduğumuz kültürel irfanla kendiliğimizi kazanırız. Bununla birlikte yaşadığımız tecrübelerle ve bütünsel kendiliğimizle de hem dünyadan hem de toplumumuzdan farklılaşabilir ya da ayrılabiliriz. Kısacası kendilik gerçeklikle ilgili tecrübelerle gelişir, insan toplumunun gerçekliği de diğer bireysel insan tecrübelerinin, hikayelerinin bir toplama olduğundan, onun gelişiminin gerisinde de tecrübenin ve kendiliğin olduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. Diğer yandan, ferdin anlaması veya düşünsel hareketleri kısmen de olsa toplumun kolektif irfanından bağımsızdır. Çünkü her ferdi tecrübe, toplumun ortak tecrübesine yeni bir şey ekler. Toplum, insan tecrübesinin anlaşılması açısından büyük öneme sahiptir. Fakat, ferdin toplumun irfanına tamamen bağlanma diye bir zorunluluğu yoktur. Bireyler, toplumun sahip olduğu şeylerin ötesine geçme gayretinde ve hareketinde özgürdürler. Fakat bireyler, birey olarak toplum veya diğer bazı gruplara referansta bulunmaksızın, asla kendi tecrübelerine değer biçemezler. Salt, bireysel boyutta kalan tecrübe, o birey için bir anlama sahip olabilir. Fakat burada, sübjektivizmden bu ifade toplumun perspektifini yansıtır, kurtuluş yoktur. Oysa tecrübenin doğası hem sübjektif hem de objektiftir. Çünkü birey, toplum içerisinde yaşayan ve tecrübe eden gerçek bir süjedir. Tecrübe kavramının tahlilinde defaatle belirtildiği üzere insan doğulmaz, insan olunur, yani bilinçliliğin gelişimiyle kişi olunur. Kişi ya da şahıs olmak ne demektir? Bütün soruların gerisinde mevcut dünyamızı algılayan ya da tecrübe ettiğini söyleyen varlık aslında nedir veya kimdir sorusu kalır. Gerçekten evren ya da kendi tecrübesi hakkında konuşan aslında kimdir? Söz konusu soru karşısında biz objektif dünyanın dışında veya tecrübe ettiğimiz dünya problemlerinin dışında daha büyük bir problemle karşılaştığımızı anlarız. Çünkü burada gördüğünü, düşündüğünü, duygulandığını ya da en geniş anlamıyla varlığı tecrübe ettiğini söyleyen kendimizle, kendiliğimizle karşılaşırız. Kendilik ne organik somut ne de inorganik soyut bir durumla ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte şahıs, zat kavramının bilinçsiz varlığa zıt anlama gelecek şekilde kullanıldığı müşahede edilmektedir. Kendilik, kanaatimizce kişisel farkındalık, reflektif düşünce, ahlaki ve estetik temyiz ve tecrübe bilinçliliği ile doğrudan alakalıdır. O aynı şiirin gramerden, müziğin ritimden, insanın da vücuttan fazla olması gibi bir şeydir. Kısacası ben kanaatimizce tecrübe ettiğimiz şeyler hakkında da karar verebilen ve kendi içerisinde birliğini koruyabilen fakat 2 ile 2'nin 5 etmesi gibi bir şeydir. Tecrübenin yukarıda ortaya konulanlardan ve ifade edilenlerden daha fazlasını içerdiği, yani tecrübenin ifade edildiğinde, kavranmaya çalışıldığında elimizden uçup gideceğinin de burada unutulmaması gerekir. Henry James bu bağlamda şunları söyler. Tecrübe asla sınırlandırılamaz ve asla tam değildir. O engin bir anlayıştır. Büyük bir örümcek türünün bilinçlilik dairesi içerisinde sarkıtılmış, ince ipekten iplerin ustalığıyla örülmüş bir ağ gibidir ve dokusuna değen her canlıyı veya her şeyi yakalar. İşte bu bağlamda estetik tecrübeyi diğer tecrübe sevilerinden ayırabilmek zordur. Tecrübe nevilerinden ayırabilmek zordur. Fakat bunun bir şekilde yapılması lazımdır. Birey günlük yaşamda değişik birçok tecrübe yaşar. Bu tecrübeler çoğu zaman ilk tecrübeler ve tarihi tecrübeler, genel ve olağanüstü tecrübeler, içsel ve dışsal tecrübeler şeklinde sınıflandırılır. Belki de en açık ve sade tasnif duyum tecrübesi, genel tecrübe ile derinlik tecrübesi şeklinde yapılan ayrımdır. Genel tecrübeler her gün yaşam içerisinde süje-obje karşılaşmasının sonucu olan şeylerdir. Bu tecrübeler bir bakıma ilk tecrübeler olup yaşamın dış yüzeyinin ötesine geçemeyen tecrübelerdir. Bununla birlikte dışsal duyuma ilave olarak derin boyutları keşfetmek için yüzeyselliğin ötesine geçen özel çabalar da vardır. Bu olağanüstü tecrübeler insandaki derin boyutun varlığını gösterir. Yaşamdaki bu derin boyut, güzellik, değer, anlam ve hakikat olarak farklı şekillerde keşfedilen gerçekliklerdir. Söz konusu gerçeklikler, sıradan insan tecrübesi üzerinde derin düşünceler vasıtasıyla meydana gelir. Bizler hakikati ağaçtan aldığımız bir elma gibi, yani bir obje gibi tecrübe etmeyiz. O yüzden yakın dünya tecrübesiyle yakın olmayan dünya tecrübesi birbirinden ayrılmalıdır. Yakın dünya tecrübesi çocuğun hareket ettiği ve yaşadığı dünyaya benzer. O her gün görme, işitme, hissetme ve benzeri duyumlarla verilmiş bir dünyadır. Mana ile düşünülen veya en direkt dünya ile yetişkinin dünyasıdır. Bu dünya akılla organize edilmiştir ve sorunlarla doludur. Gelenekle zenginleştirilmiş ve dille tanımlanmıştır. Ferdin yakın, işte orada olan dünyadan, düşünceyle veya anlamayla kavranan dünyaya hareketi, süjenin hayatında bir değişim meydana getirir. Bunu bir dünyanın başka bir dünyanın içerisindeki dönüşümüne ya da Platon'un mağarada tutuklu kalan insanların durumuna benzetebiliriz. Söz konusu değişim, ferdin yaşamında bir ayarlama ihtiyacını gerektirir. Tecrübeyi yaşayan kişiler, söz konusu dönüşümün kendilik, bilincinin kalitesini değiştirdiğini söylemektedirler. Çünkü böyle bir dönüşüm, yeni bir anlam dünyasının penceresinin açılması demektir. Anlam dünyası, bireye doğrudan sunulmuş veya ona yakın olan bir dünya değildir. Gerçekliğin gerçek dünyası, hem verili dünyadan, yani her gün doğrudan ve sıradan bir şekilde alınanlardan, hem de onun ötesindeki anlam dünyasından alınanlardan oluşur. Dolayısıyla süje, objeler dünyasından aldıklarıyla düşünülebilir bir dünyaya, insan anlamının yeni ufuklarına ulaşır.